Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu hafta Hayata Dair programında bir değişiklik yaptık. Bugüne kadar Hayata Dair programında konuğumuzun hayatına dair bir sohbet yapmıştık. Şimdi stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Konuklarımız da Türkmen kardeşlerimizin hayatlarına dair bir sohbet yapacağız. Onların yaşadıkları sorunlara değineceğiz. Ben size konuklarımı tanıtmadan önce önemli bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bizim hiçbir zaman sadece tek bir ülkenin, sadece tek bir bölgenin, tek bir etnik kökenin, tek bir mezhebin, sadece tek bir ulusun, tek bir bölgenin kurtuluşu gibi bir amacımız yok. Bizim amacımız, amellerimiz, ilmi fikri mücadelemiz, dualarımız hep başta mazlum Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyanın kurtuluşu, rahatı, huzuru ve ferahı için inşallah. Dolayısıyla bu haftayı Türkmen kardeşlerimize ayırdık. Bundan sonra da böyle programlarımızda zaman zaman Doğu Türkistan olsun, Arakan Müslümanları olsun, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz olsun, bu konulara zaman zaman değineceğiz. Sizin de görüş ve önerilerinizi şimdi ekranda altta benim ve Sedat Altan kardeşimin Twitter adreslerini görüyorsunuz. Bize ulaşıp görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz inşallah. Evet, ben konuklarıma geçeyim. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Tütüncü. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
Hoş bulduk efendim.
Suriye Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı ve Resmi Sözcüsü, Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi kurucusu ve yöneticisi Sayın Tarık Sulo Cevizci. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Şeref verdiniz önce, onu söyleyeyim. Çok teşekkür Şeref ederiz geldiğiniz
sağ
için.
Sağ olun, sağ olun.
Önce Irak'tan başlamak istiyorum. Önce daha doğrusu hem Irak Türkmenlerinin hem Suriye Türkmenlerinin tarihinden başlamak istiyorum. Çünkü bu Türkmen kardeşlerimizin sorunu yeni IŞİD'le meydana gelmiş bir sorun değil. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, hatta 1926 Ankara Anlaşması'yla da biraz daha alevlenen, daha sonra Baas rejimiyle iyice belki derinleşen bir sorun var. Önce sizden dinleyelim. Yani tarihinde nasıl oldu Türkmenlerin bu sorunlarının başlangıcı?
Tabii tarihçesi çok uzun da çok kısaca değinecek olursak, Irak'taki Türklerin veya Türkmenlerin, ikisi aynı anlama geliyor. Evet. Her iki terim de kullanılıyor. Tarihleri aslında Anadolu'nun Türkleşmesinden önceye dayanıyor. Yani bazı tarihçiler çok daha eskiye gitseler de ama elimizdeki bilimsel olarak %100 kanıtlanmış şeyler en az 1000 seneyi aşkın bir süredir Abbasilerden önce bölgeye Türklerin yerleştiğini, en büyük göçün de Abbasiler döneminde olduğunu tarihçilerden biliyoruz. Ondan önceki dediğim gibi çok daha uzun daha eski tarihlere dayandıran tarihçiler de var ama bu çok net bir şekilde kanıtlanmış bir tarihçedir. Dolayısıyla yani en azından 1000 sene aşkın bir geçmişi bölgede Türklerin var. Ve başta önce Basra'dan ağırlıklı bölgeye Türk göçü başlıyor. Daha henüz Anadolu'nun Türkleşmesinin, yani Malazgirt Savaşı'ndan önceki dönemlerdir bu. Ve daha sonra işte özellikle Bağdat, Kerkük, Musul bölgesine Türkler yerleşiyorlar. Ve bütün işte Selçuklu dönem olsun, Osmanlı döneminde olsun hep bunu bölgeler hep Türk iktidarlarının, Türk devletlerinin hükmünde devam etmiştir orada hayat. Ta işte bizim de Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı'nın dağılmasıyla işte bizim Musul, eski tarihte Musul vilayeti diye geçen, evet, işte içine Musul'u, Kerkük'ü, Erbil'i, Süleymaniye'yi alan o bölge aslında çok büyük uğraşlara rağmen ve misak-ı milli sınırlarının içinde olmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiliz mandası altında kurulan Irak devletine, kraliyetine bağlanıyor. Ve o günden bugüne bizim kaderimiz artık bir şekilde değişti. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim yani güncel tarihimizde artık sıkıntıların ve zorlukların yaşandığı bir
bölge
oldu ve artık son işte 90-100 yıllık sürede bu uğradığımız katliamlar, haksızlıklar hep bu son 100 yıl içinde maalesef. Yani Osmanlı'nın çöküşünden sonra maruz kaldığımız sıkıntılardır.
Yani 50'lerden sonra aslında Suriye ile İran ortak bir tarihçesi var gibi. Baas rejiminin, Arap sosyalizminin hakim unsuru haline gelmesiyle özellikle Türkmen kardeşlerimize de yönelik iki bölgede Irak ağırlıklı bazı katliamlar ve davranışlar da yaşandı. İstiyorsanız biraz da onlardan bahsedelim Mehmet Hocam.
Tabii yani katliamlar aslında daha öncesine dayanıyor. Daha ufak çaplı İngilizlerin henüz Irak'ta tam hakim konumdayken de tarihe Levi katliamı diye geçen ve ondan sonra Gavur Bağ katliamı diye geçen 1947'de ama en büyük Türkmenlerin uğradığı soykırım 1959 Kerkük katliamıdır. Evet. Bu katliamda da ağırlıklı işte o zaman Irak Komünist Partisi ile bu bir takım peşmergelerin ortaklaşa yaptıkları bir katliamdı. Tabii iki tarafın farklı emelleri vardı bu iş için. Komünist Partisi'nin bölgede işte özellikle Kerkük ve Musul yöresinde komünizm akımına karşı duran en büyük kitle Türkmenlerdi. Mücadele eden. Kürt grupların da yani o zaman o işte bu Mulla Mustafa Barzani, Mesut Barzani'nin babası döneminde onların da Kerkük'ü Kürtleştirme gibi bir politikalar vardı. Özellikle petrol kaynaklarından dolayı ve zengin yeraltı kaynaklarından dolayı. Dolayısıyla ortaklaşa bir katliam uygulanmış o zaman. Irak'ın 1958'de Irak kraliyetten bir devrim yapılıyor. Askeri aslında devrimden fazla askeri darbe yani. Evet. Ve Abdülkerim Kasım iktidarı ele geçiriyor ve bir cumhuriyet ilan ediliyor Irak'ta. Tam cumhuriyetten bir sene sonra cumhuriyetin yıl dönümü kutlamalarında bu katliam maalesef Türkmenlere karşı uygulanıyor. Bu arada da çok sayıda insanı hunharca katlediyorlar. Ondan sonra devam ediyor artık bu katliamlar bir şekilde. Özellikle 80'lere geldiğimizde artık Saddam rejimi döneminde sistematik bir şekilde Türkmenlere karşı işte hapislere atılma, işkenceler, ortadan kaybolma ve her türlü baskı, göç ettirmeler özellikle Türkmen bölgelerinden Arap bölgelerine daha çok Irak'ın güneyine doğru göçe zorlama, asimilasyon politikaları ve bu bir şekilde devam ediyor. İşte ondan sonra 91'de 1. Körfez Savaşı esnasında yine Altınköprü kasabamızda orada bir katliam oluyor. Ve maalesef günümüze geldiğimizde artık eski katliamlar neredeyse unutacak şeye geldik. 2003 sonrası bir sürü böyle büyük patlamalarda 100-200 insan böyle hayatını kaybediyor. Yani onlar da aslında bir nevi katliamdır. Evet. Ama faili meçhul katliamlardı bunların. Öncekilerin rejimdir veya başka bir güçtür. En azından faili net bir şekilde bellidir. Ancak bu son dönemde olanlar kimisi mezhep adı altında, kimisi başka işte güya ki ABD işgaline karşı bir mücadele adı altında masum insanları öldürmekten başka bir şey değildi maalesef.
Evet. Günümüze geleceğiz ama biraz da Suriye Türkmenlerinin tarihinden bahsedelim istiyorum.
Tabii yani şimdi Suriye olsun ya da Irak olsun ya Türkiye olsun üçü de aslında aynı tarihten, aynı kökeninden, aynı soydan gelen Türklerdir.
Evet, bugün vurgulanması çok
kesinlikle
önemli.
Yani şu an mesela Suriye, Irak ya da Türkiye ya da işte İran, Azerbaycan, Balkanlar diye ayrım yapmamızın tek bir sebebi var. O da siyasi sınırlarının yani taksimatı sonucu ortaya çıkmış. Yani bir önümüzdeki harita yüzünden yapıyoruz. Bugün Suriye'deki Türkmenlerle Irak'taki Türkmenler ve Türkiye'deki Türkmenler kardeştir. Bugün sadece ikisinin arasındaki tek bir fark bu siyasi bir tanım. Bugün yani Suriye Türkleri diye tarihte hani bir Türk topluluğu yok. 1918'den sonra Osmanlı'nın bu coğrafyadan çekilmesiyle ortaya çıkan yeni sınırların altında kalan ya da oluşan o devletçiklerde, o yapılardaki yaşayan Türklere biz o devletin adıyla hitap ediyoruz. Yani Suriye'de yaşayan Türklere Suriye Türkleri, Irak'ta yaşayan Türklere Irak Türkleri, Mısır'da da aynı şekilde, İran'da da aynı şekilde yaşayan Türkler olarak ifade ediyoruz. Fakat bugün gerçeklerin yani dünya gerçeklerinin önümüze çıkarttığı bir Suriye gerçeği var. Biz de artık burada kendimizi hem Türkiye'deki Türkmenlere, Türklere, hem dünyadaki Türklere Suriye Türkmenleri gibi bir olay, Suriye Türkmenleri gibi bir sorunu aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Tabii dediğimiz, Mehmet Başkanımızın da söylediği üzere bu coğrafyanın Türkleşmesi, Türkmenlerin bu coğrafyaya gelmesi Anadolu'dan belki de daha önceye dayanıyor. Ve Anadolu'ya Irak ve Suriye'den intikal ediyor Türkler. Burada bizim en büyük tabii şeyimizdir, tezlerimizdir. Yani bu coğrafyanın Türk olduğu en azından 1000 sene, 1200 seneye dayanıyor. Sadece işte Türkler buraya gelmişler, burada hani bulunmuşlar değil. Türkler aynı şekilde gelip burayı yurt tuttukları gibi buralarda devlet yıkmışlar, devlet kurmuşlar. Buraya medeniyet getirmişler. Buranın en önemli unsuru haline gelmişler. Bugün Halep'e baktığımızda, Şam'a baktığımızda, Humus'a baktığımızda Türklerin dışında kimseye dair bir şey bulamayız. Bütün oradaki yapı, bütün medeniyet, bütün mimari tarih Türklere ait. Aynı şekilde birçok İslam alimi, fen bilimleri alimi Türklerden bu bölgede ortaya çıkmışlar. Ve bizim yani bu coğrafyada ne kadar eski olduğumuzu ve eski olduğumuz kadar da ne kadar kök saldığımızı gösteren şeylerdir. Bugün kalkıp da Suriye ya da Irak bizim değildir, bizi uzaktır, bizi niye ilgilendiriyor, bizim ne işimiz var orada soruları açıkçası çok bana abes sorular
tabii
geliyor.
Yok, kesinlikle
çünkü
öyle.
Biz burada vardık, bugün de var olmaya devam ediyoruz ve var olmakla da kalmamışız. Oraya şekil, şemal vermişiz. Oranın sahibi olmuşuz. Yani bir Moğollar gelmiştir, belki başka kimseler gelmiş, yakıp yıkmış geri gitmişlerdir İskender gibi. Fakat Türkler buraya geldiğinde sadece yapmakla kalmamış, buraya da yani medeniyet getirmişler. Burayı bir dünya merkezi cazibe haline getirmişler. Bugün tabii 1918 bizim için önemli bir tarihtir. Burada kesintisiz diyebileceğimiz kadar iddialıyız. 1200 senelik iktidardan sonra ilk defa Türk iktidarı, Türk hakimiyeti burada son buluyor. Maalesef Batı'nın, İngilizlerin ve Fransızların bu bölgeye yerleşmesiyle. İngiliz Irak bölgesini işgal etmiştir. Suriye bölgesinde Fransızlar işgal etmiştir. 1918 sonrası orada bir takım denemeler yaptı Fransızlar. Fakat tutmayınca orada bir krallık kurdu Araplara, Şerif Hüseyin'in oğluna. Fakat tutmadı. Sonrasında kendisi bir fiil işgal ederek artık Türkmenler adına, Türkmenlere dair zulmün, mazalimin başladığı yıllar olarak bunu söyleyebiliriz. O günden sonra tabii 2011 yılına kadar geldiğinizde çok kara ve çok kötü bir yüzyıl var bu şeyimizde, bu yüzyıllık dilimde. Yani burada Türkmenler tamamen unutuldu, terk edildi. Gelen sistemler kim olursa olsun, bu gerek Fransız olsun, gerek Fransa'dan sonraki kurulan yapılar, hükümetler, iktidarlar kim olursa olsun, birinci derece Türkmenler orada kendine risk ve tehdit olarak görmeye başladı ve her gelen Türkmenleri nasıl ben buradan uzaklaştırırım, nasıl tecrit edebilirim, nasıl sindirebilirim, nasıl asimile edebilirime baktı. Bunun içinde birçok mazalim yaşandı, katliamlar yaşandı, insanların ordudan atılması, görevlerden atılması, memuriyetten atılması, arazilerine el konulması, köylerinin isimlerinin değiştirilmesi, insanların isimlerinin değiştirilmesi, Türkçenin yasaklanması, Türk folkloruna dair, kültürüne dair çalışmaların bütün suç haline getirilmesi ve 100 yıl boyunca Türkmenler orada sanki 1000 yıllık buradaki yaptıkları o güzel işlerin cezası gibi tam bir zulüm, mazalim yaşattılar. Tabii 2011 geldiğimizde de çok farklı bir tabloyla biz karşı karşıya kaldık. Fakat bu 100 yıl boyunca dediğim gibi Türk dünyasından kopuşumuz ve özellikle de Türkiye'den, Anadolu'dan kopuşumuz Türkmenlere birçok şey kaybettirdi. Evet. Ve bugün biz bu yere geldiğimizde de neden Suriye Türkmenleri hani bilinmiyor, neden işte şu ana kadar biz bunları tanımadık, neden sesleri mesela başkaları kadar çıkmadı dediğimizde de büyük bir zulüm, mazalim var. Şimdi Sedat Bey hem Irak için hem Suriye için bir Bas zulmünden bahsetti. Yani aslında Irak'la Suriye'nin hem kaderi aynı, hem maruz kaldıkları rejimler aynı, gördükleri zulümler çok birbirine benziyor. Ve yani Irak'ta yaşananlar Suriye'de yaşanmıştır. Suriye'deki işte yine o bazı malum rejimin uyguladığı şeyler yine Irak Türkmenlerine de aynı şekilde uygulanmıştır. Yani buraya baktığımız zaman yani bu 100 sene içerisinde cidden Suriye Türkmenlerine olsun gerek Irak Türkmenlerine olsun çok büyük zulümler ve mezalimler gerçekleşti ve bizim şu an birçok noktada geri kalmamızın ve yeterince görünemememizin farkındalık yaratamamamızın sebebi de bu 100 yıllık gördüğümüz zulüm, mazalim diye bahsedebiliriz.
Bir de şimdi genelde Türk basınında sizle konuşmuştuk programdan evvel. Yani belli bölgeler çok fazla ağırlıklı, özellikle Kobani bölgesi işlendiği için tabii bazı bölgeler Musul gibi, Halep gibi daha geri planda kaldı. Bir genel olarak Türkmen kardeşlerimizin bölge nüfusunu ben sizin ağzınızdan da duymak istiyoruz. Onu da seyircinize bildirelim. Suriye'de olsun, Irak'ta olsun yaklaşık olarak kaç kardeşimiz ve ağırlıklı hangi bölgelerde yaşıyor? Onu bir de izleyicilerimize aktarabilirseniz çok memnun olurum.
Ben bir şey daha ilave soru olarak sormak istiyorum. Suriye Türkmenleriyle Irak Türkmenlerinin şöyle bir farkı var mı? Yani yerleşim bölgesi olarak Irak Türkmenleri daha bir birleşik, Suriye Türkmenleri bölgelere daha çok dağınık diye biliyorum. Evet. Doğru mudur bu?
Evet, evet.
Kısmen doğru ama bizim Suriye'de değişti. Biz maalesef yani Suriye Türkmenleri, Irak Türkmenleri hem birbirine çok yakın değiller. Yani coğrafi anlamda biraz bölünmüşlük var. Irak'ta da ele aldığınız zaman maalesef çok böyle homojen bir bölgemiz yok. Belli bölgelerde mesela araya ya Kürtler ya Araplar falan başka etnik gruplar giriyor. Onun için mesela Kürtler o konuda Irak'ta bayağı şanslıları. Hem sınır bölgesinde iki ülkeye hatta üç ülkeye sınırları olan dağlık bölgede daha çok yani onlar onun için çok daha vurkaç şeyi yaptılar, savaşı yaptılar. Hemen sınır ötesine geçiyorlar ama bizler daha çok düzlük alanlarda daha şehir hayatı yaşayan özellikle Irak kesiminde ve şeydir silahtan daha çok uzak olan insanlardı. Ancak şey anlamında coğrafi şeyimiz en büyük sıkıntımızdır. Aynı şey Suriye'de de maalesef. Şimdi Kobani meselesini şey ettiniz. Yani orada aslında bu Irak'ta da aynı şey, aynı senaryo, aynı film. Bundan 70-80 yıl önceye de gittiğinizde dünyaya Kürtleri özellikle tanıtmak için, şey etmek için özel bir çaba var. Zaman zaman bunu Rusya üstlenmiş, zaman zaman Amerika üstlenmiş, zaman zaman batılı işte İngilizler, Fransızlar, başka devletler. Bu kaynaklarda da bakıldığı zaman ilk tarihi bölgenin Kürt tarihini ilk yazanlar farklı. Bu da hep oradaki etnik grupları birbirine düşürmek için aslında planlanmış bir şeydir. Yoksa bölgeye bakarsanız orada çok farklı etnik gruplar var. Aslında bunlar Osmanlı döneminde de vardı. Daha önce Selçuklu döneminde de vardı. Evet. Ama o zamanlar kardeşçe yaşayabiliyorlardı.
Bin yıllık ortak bir tarih söz konusu. Tabii. Tarık Bey'in de belirttiği gibi.
Ancak işte bunlar sonradan bu bölgeyi bu emperyalist güçlerin bölgeye yerleştikten sonra maalesef burada çok farklı politikalar uygulayıp milleti birbirine düşürdüler. En son ABD'nin mesela 2003'te işgalini öncesinde Irak'ta bu kadar bir mezhep ayrımı hiç kimse bilmezdi. Biz birçok arkadaşımızın kimin Sünni, kimin Şii olduğunu dahi bilmezdik. Böyle bir ayrım yoktu aramızda.
Bu çok önemli bir şey.
Evet. Ancak 2003'ten sonra bir baktık, herkes birbirini boğazlamaya başladı. Nereden çıktı bu Sünni Şii meselesi? Yani eskiden varsa da çok az, çok radikal uç grupların arasında. Onların da sayısı dikkate alınmayacak kadar azdı. Ama bir baktık, özellikle de Bağdat'ta, Bağdat gibi bir medeniyet şehrinde, millet birbirini boğazlamaya başladı. Sırf isminin işte Ömer olduğundan, Osman olduğundan veya farklı bir şey olduğundan dolayı. Birçok ailede düşünün bir taraf anne tarafı Şii, baba tarafı Sünni veya tersi. Bunlara nasıl bir şey verebilirsiniz, mezhep diyebilirsiniz bunlara. Yani adamın çocuğun amcası Sünni, dayısı Şii'dir bakıyorsun. Ama maalesef çok keskin şeyler bu emperyalist güçlerin bölgeye müdahalesiyle geldi. Nüfusa dönecek olursak açıkçası nüfus konusu o da bir başka handikaptır. Çünkü gerçek nüfusun ciddi bilimsel bir sayımla ortaya çıkar. Ancak şu ana kadar elimizde böyle bir veri yok doğrusunu isterseniz. Biz Irak Türkleri için söyleyecek olursak elimizde en ciddi alabileceğimiz kaynak 1957'de yapılan sayımdır. O sayımda etnik gruplar bazında bir sayım var. Orada da bizim nüfusumuz %10 civarında, Irak'ın nüfusun %10'u civarında bir, işte kimisine göre 8 biraz indirim yapanlar. Önce rejim kraliyet dönemi %8 diyor. Devrilince işte birkaç sene sonra, 2-3 sene sonra cumhuriyet dönemi yok diyor. Kraliyet bunlara haksızlık yaptı, aslında bunların nüfusu %10'dur. Bize göre bakarsanız %12, %13'tür. Yani o civarlarda bir şu an için edebilirsek 2,5-3 milyon arasında bir nüfustan bahsediyoruz. Ancak bunların işte elimizde bugün güncel olarak bir sayım olmadığı için bunların içinde bölgeden sürülenler var. Başka Arap bölgesine, Kürt bölgesine sürülüp asimli olanlar var. Dolayısıyla belli üç gruplu bölgelerde kalan, kimisi Araplaşmış, kimisi Kürtleşmiş oradaki baskılardan dolayı. Yani ama bugün elimizde tahminen hiç değilse bir 2,5 milyon civarında Irak'ta bir Türkmen olduğunu kabul edebiliriz.
Suriye'de nasıl?
Yani şimdi tabii Suriye'de bugün Irak Türkmenleriyle tabii hep ortak programlar yapılması, anılması güzel bir şey. Biz bundan sonra bunu daha da çok üzerine gideceğiz. Irak'la Suriye Türkmenlerini birleştirmeyerek, beraber hareket etmeyerek. Çünkü başkaları bunu iyi yapıyor. Biz niye yapmayalım? Fakat bizim cidden Irak'la Suriye arasında bir coğrafik bütünlük yok. Biz Irak Türkmenleriyle Suriye Türkmenler arasında büyük bir boşluk var. Orada Kürtler ve Araplar yaşıyor. Fakat Suriye içerisinde de yine aynı sorun söz konusu. Suriye içerisinde yaşayan Türkmenler de yine belli bir coğrafyada yaşamıyorlar. Yaklaşık Suriye'nin tüm alanına dağılmış, fakat yoğunlukta 5 bölgede yaşıyorlar. En büyük yerleşim yerleri Halep. Halep'te Halis Muhlis Türkçe konuşuyor oradaki Türkmenler. Yine ikinci bir yoğunlukta olduğumuz bölge Hama Humus bölgesi. Suriye'nin orta kesimleri. Birçok Türk şairinde, Karacaoğlan'da olsun, diğer şairlerde olsun geçen bir şehir yerleşim yeridir. Yine üçüncü bir yerleşim yerimiz olan, fakat yani olarak mesela Hama Humus çok fazla Türkçe'yi bilen, bir konuşan bir şey değil, bölgemiz değil. Üçüncü bölgemiz Bayır Bucak bölgesi.
Laskiye'de galiba. Laskiye, evet. Hayrilerin bölgesinde.
Laskiye'de orada daha çok işte Nusayrilik kimliğiyle on plana çıkan, fakat çok da Nusayrilerin olduğu bir şey değil. Fakat Nusayrilerin Suriye'de en çok olduğu bir şehir olduğu için daha çok ön plana Nusayrilikle çıkıyor. Orada da yaklaşık üçüncü yoğun bir şekilde yerleşim olan Türkmenler yaşıyor. Orada da Türkmenler %100 Türkçe konuşuyorlar. Aynen Halep'te konuşulduğu gibi Hatay bölgesine çok yakın olmaları da bunun için büyük bir avantaj. Dördüncü bir bölgemiz Şam, Golan, ikisini ortak biz zikrediyoruz.
O Golan olayı önemli. Evet. Mesela o evet. Türkiye'de pek bilinmiyor. Golan'da yani, çünkü Filistin'le özdeşleşmiş evet. gibi bakarsınız ama ağırlıklı olarak
orada
Türkmen
da,
kardeşlerimiz
orada
yaşıyor.
Da Türkmenler yaşıyor. Türkmenler 1967 harbinde, İsrail-Arap harbinde oranın maalesef göç ettirildiler. Orada da yoğun bir şekilde Türk yaşıyordu ve onlar da Türkçe konuşuyorlar. Her ne kadar Türkiye sınırlarına çok uzak olsa da, Türkiye ile 100 senedir beri hiçbir şekilde irtibatları olmasa da orada da Türkçe konuşan bir topluluk var. Fakat bunlar 1967 harbinden sonra Şam'a göç ettirildiler. Şam'da yaşıyorlar. Şam'da da Golan Türkmenlerinin dışında Şam'da da yaşayan Şam Türkmenleri var. Hatta burada da yani bir boy olarak da Şam Bayatı diye geçen bir boyumuz da var. Bu Türkmen boylarının arasında. Şam'da da önemli bir Türk nüfusu var. Zaten Şam çok medeniyetiyle de, kültürüyle de, mimarisiyle de bir Türk şehri yine. Son bölgemiz de Rakka bölgesi. Bu da Urfa'nın, Suruç bölgesinin doğu güneyine, güneydoğusuna denk gelen bir bölge. Orada da yine Türkmenler yaşıyor. Orada da yine kısmen Türkçe konuşuyorlar. Genel itibariyle baktığımız zaman zaten bu saydığım bölgeler Suriye'nin yerleşim yerlerinin daha çok yoğun olduğu bölgelerdir. Diğer bölgeler ise fazla yerleşim yeri yok, çöl bölgesi sayıldığı için de orada çok fazla zaten insan yaşamıyor. Bu bölgelerimiz tabii Türkçe konuşma oranlarını da size aktardıktan sonra şey önemli burada. Hani bir coğrafik bütünlük olmaması insanlar arasındaki ilişkilerin, irtibatların çok fazla olmadığı söz konusu. Nasıl biz Türkiye'den koparıldık diyorsak, nasıl biz Türk dünyasından koparıldık diyorsak, Suriye içerisinde de Türkmenler de birbirlerinden kopartılmış haldelerdi. Halep'teki Şam'dakini bilmez, Şam'daki Bayrucak'takini bilmez, Bayrucak'taki Hama'daki, Humus'takini bilmez. Ta ki işte 2011 olaylarına geldiğinde Suriye Türkmenleri de kendilerini nasıl Türkiye'yi tanımaya başladılarsa, nasıl Türk dünyasını tanımaya başladılarsa, aynı şekilde kendilerini de bu olaylarla birlikte tanımaya başladılar. Yani buralarda da Türkmen olduğunu farkına vardılar. Yani belki ismen burada da Türkmenlerin yaşadığını, Türklerin yaşadığını biliyor olabiliyordu yani Suriye'deki yaşayan Türkler, ama bu kadar çok, bu kadar yoğun, bu kadar önemli bir nüfuza sahip olduğunu cidden biz kendimiz bilmiyorduk. Ancak işte bu olaylarla birbirlerimizi tanımaya başladık. Şimdi tabii yani Irak'taki gibi Suriye'de bir Türkmen sayımı yapılmadı, olmadı. Hiçbir zaman zaten burada Türk varlığını da kabul etmediler. Sadece Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde Türkiye'den bir takım rahatsızlıklardan dolayı Suriye'ye gelen Türkler vardı. Bir tek onları Türk olarak kabul ediyordu rejim. Yani bizleri, Türkmenleri Türk olarak kabul etmiyordu. Kendi Sünni camia içerisinde görüp yani Türkmen kimliğiyle, etnisitesiyle ortaya çıkmamızı ne kendisi kabul ediyordu ne de dünyaya öyle bir varlıktan bahsediyordu. Daha ki işte biz Suriye'de işte 2011 olayları çıkınca kendimizi birbirimizi tanımaya başladık. Biz tabii bu süre zarfında yani boş durmadık. Tabii kendi çalışmalarımızı yaptık, araştırmalarımızı yaptık. Türkmenlerin yani bölgelerini, köylerini, yerleşim yerlerini araştırdık. Bunlara yine çalışmalarımız var. Nüfusunu da, sayısını da aynı şekilde araştırdık ve şöyle bir tablo çıktı karşımıza. Şöyle bir tasnif yaptık biz. Şimdi 1,5 milyona yakın Suriye'de Türkçe konuşan bir Türk topluluğu var. Bu kesin yani. Bugün Halep'te, Şam'da, Lazkiye'de, Hama'da, Humus'ta, Rakka'da bunu konuşan Türkler var. Bugün bu net. 1 milyona yakın ise de Türk'üm deyip ancak Türkçeyi unutmuş, Arapça konuşan bir Türk nüfusu var. Bu baskılarda size de bahsettiğim gibi bu şartlarda insanlar Türkçelerini Türk dünyasından da kopuşlar. Türkiye'nin de o bölgede 100 yıl boyunca bir ilgi alaka göstermemesi yüzünden orada bir Türkçeyi unutma var. Arapça konuşma var. Bazı rejiminden bahsediyor neticede. 1 milyonda Türkçeyi unutmuş fakat Türk'üm diyen Arapça konuşan bir topluluk var. Yine bizim işte 1000 yıllık bir tarihimizden bahsediyoruz. Oradaki medeniyetlerimizden bahsediyoruz. Büyük ailelerden bahsediyoruz. Osmanlı döneminde yani imamlık yapmış, şeyhlik yapmış, müftülük yapmış, orada idareci olarak bulunmuş, askeri komutan olmuş ve bunların ailelerinin köklü aileler var. Fakat bu adamlar, bu aileler Türk olduklarını bilmiyorlar. Farkında değiller, unutmuşlar. Bir şekilde kaymış gitmiş bağları, irtibatları kesilmiş. Bunları da araştırdığımız zaman bu ailelerin, bu insanların kökü Türk çıkıyor. Bunlara biz anlattığımız zaman tabii önce bir şok yaşıyorlar. Biz nasıl Türk oluruz falan diye. Fakat bunlara belgelerle, tarihi gerçeklerle sunduğumuz zaman Türk olduklarını kabul ediyorlar. Buna yakın yani çünkü bugün Suriye'de iki önemli şehir var. Halep ve Şam. İkisinin toplam nüfusu Suriye'nin yarı nüfusundan fazla. Ve bu iki şehir de daha çok şehirlerde yaşıyorlar. Yani bu daha çok bu üçüncü dediğim zümre bu şehirlerde yaşayanlar. Bunlara da baktığınız zaman sayısı da 1 milyona yakın bir insan yine böyle Türk olan. Fakat zamanla hem Türkçe unutmuş hem Türk olduğunu unutmuş. Bunlara biz tamamen asimile olmuş. Bunlara biz anlattığımız zaman Türklüklerini kabul ediyorlar. 1 milyona yakında böyle bir nüfus var. Yani bunların üçünü topladığımız zaman Suriye'de 3,5 milyona yakın bir Türk nüfusu ortaya çıkıyor. Bu da Suriye'nin %13-15'ine tekabül ediyor. Bu da zaten tarihi rakamlarla, gerçeklerle baktığımız zaman uyuşan bir rakam. Hem Türkiye'deki o dönemde yapılmış yani Suriye'nin sınırların dışında kalması itibariyle bir takım görüşmeler, konuşmalar Büyük Millet Meclisi'nde yaşandığında böyle bir 500 bin nüfustan bahsediliyor o günkü Suriye'de yaşayan Türkler nüfusunun. Bugünkü işte büyüme oranıyla, çoğalma oranıyla bunlar bunları kıyasladığınızda bu rakamı da bulabiliyoruz yine aynı şekilde. Evet. Yani özet olarak söylerse Suriye'de Türk nüfusunun 3,5 milyona yakın olduğunu söyleyebiliriz. Evet.
Tarık Bey, çok önemli bir şey söylediniz. Ben onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü programımızın sonuna doğru o konunun üzerinde daha detaylı dururuz. Şimdi çok fazla konu dağılmasın istiyorum. Evet. Ben çünkü özellikle hem Irak Türkmeni hem Suriye Türkmeni olsun istedim programımda. Siz de dediniz ya, herkes yapıyor, biz niye yapmayalım diye. Evet. Bakın bu çok önemli. Herkes bir çatı altında birleşmiş durumda. Yani işte Hristiyanlar bir noktada birleşmişler. Kürtler çok farklı. Onların da mesela komünistler de kendilerinin aralarında fikri fraksiyon ayrılıkları olmasına rağmen onlar da birleşmişler. Şimdi Müslümanların zaten özünde var. Zaten Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir hüküm, birlik olmak. Bizim de mutlaka ve mutlaka, yani olmazsa olmaz koşulumuz birlik olmak. Belki de bu kadar çok dağınık olduğumuz için bunlar oluyor. Yani Türkler birlik olsa, bir yani Sedat Bey'in de dediği gibi bir manevi birlik, sevgi birliğiyle birleşmiş olsak Allah'ın bereketi de çok üstümüzde olacak. Birbirimize de çok fazla destek oluruz. Ayrıca kimse de o şu an sizin yaşadığınız zulümleri yapmaya cesaret edemez. Çünkü bilecek ki bir Irak Türkmenine, bir Suriye Türkmenine bir şey yaptığı zaman, canını yaktığı zaman bütün bir Türk dünyasını, bütün Müslümanları karşısında bulacağını bilirse zaten sorun kökünden çözülmüş olacak. İnşallah bu programımız da böyle hayırlara vesile İnşallah. Olsun. Bunun inşallah olması dileğiyle. Ben size şimdi deminki konuşmanızdan şöyle bir şey çıkarttım. Doğru bir sonuç mudur? Şimdi zaten Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonrasına değindik. Kraliyet döneminde ayrı, Bağız rejimi döneminde ayrı zulüm gördü. Fakat Amerika'nın Afganistan ve Irak'a olan işgalinden sonra gördüğü zulüm herhalde daha arttı diye bir sonuç doğru. çıkarabiliriz değil mi?
Çok doğru maalesef.
Yani demokrasi getirecekti Amerika bölgeye. Halbuki yani, daha farklı bir sorunla karşılaştık.
O döneme girecek olursak aslında işte biraz Irak'ın yakın siyasi tarihinde maalesef Irak alt üst oldu tabiri caizse. ABD işgali aslında şöyle çok kolay oldu ABD için. Normalde Irak ordusu deneyimli bir orduydu. Irak'ın en çok yatırım yaptığı, petrolden elde ettiği paranın en çoğunu silaha yatıran bir ülkeydi. Ancak 8 sene düşünün, İran'la savaşılıyor gece gündüz. 8 sene kesintisiz bir savaş var. Yüz binlerce insan ölüyor, sakat kalıyor falan. Ancak bir gecede savaş bitiyor. Ondan sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Yani bir sebepsiz savaş aslında. Biz Türkmenler o savaş döneminde de hem savaşın en ön saflarında sürüldük bir yandan. Bir yandan da içerideki en ufak Türkmenlerin hakkını demokratik yollarla o da. Biz aslında hiçbir zaman böyle patlatmalar, çete olaylarına hiçbir zaman girişmemişiz Irak'ta. Her zaman ve Türkiye, ana vatan Türkiye'nin de her zaman telkini bize bu yönde olmuş. Siz haklarınızı demokratik yollarla arayın, biz de size destek oluruz bu konuda uluslararası mahfilde. Yani bizler de zaten yapımız da gene buna daha yatkın bir yapıdır. Daha şehirli medeni hayat yaşadığımız için daha çok okumuş kesim oluşturduğu için toplumumuzu bu yöntemle ağırlık şey etmiş. Ama buna rağmen rejim hep bir tehlike görmüş. Aslında bu Suriye'de de Türkiye'de de Irak'ta da aynı şeyin. Bu zihinlere önceden kodlanmış, yani Arap zihinle diyelim, oradaki rejimlerin. Çünkü İngilizler, Fransızlar hep bu korkuyu çizmişler. Ama Osmanlı tekrar geri gelebilir. Bunlar da Osmanlı'nın uzantısıdır. Bunlara her zaman dikkat edeceksiniz. Artık bunlar hiçbir şekilde iktidarda etmeyin, yer almalarına müsaade etmeyin. Aksi takdirde işte tekrar Osmanlı geri gelebilir falan gibi. Bu aslında kitaplarda da, ders kitaplarında da ve Irak'ın şeyinde de yöneticilerin zihniyetinde, hatıratlarında bunu hep net bir şekilde görebiliyoruz. 2003 sonrasında tabii ABD çok büyük bir yanlışlığı aslında sonradan kendisi de itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Irak'ın tamamen şeyini, altyapısını tahrip etti. Dolayısıyla tekrar bu altyapıyı kurmakta artık imkanları olmadı. Şimdi Irak'ta ABD işgaline en büyük destek iki etnik veya mezhep grubundan biri Şii gruplar Irak'ta, yani Arapların Şii kesimi. Çünkü Saddam döneminde en çok baskıya, zulme maruz kalan onlardı. Bir de diğer taraftan bölgede her zaman işte maalesef özellikle bu peşmerge güçlerini farklı ülkeler kullanmış, şey etmiş. Kürt peşmerge grupları bu şeye işgalde ortak oldular ve Irak'ta, yeni kurulan Irak'ta da en büyük şeyi, payı bunlar aldılar. Maalesef bizim özellikle 1 Mart tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmemesi bizi tamamen denklemin dışında bıraktı. Çünkü şöyle bir şey vardı. Bir işgalci güç düşünün, ABD etrafına birkaç daha devleti almış. Bölgede işte dünyada hükmünü sürdüren bir ülkedir. Türkiye'de onun müttefiği, işte NATO'daki konumu Türkiye'nin belli. Ve anlaşılan o zaman, o dönemlerde bir takım sözler verilmişti kapalı kapılar ardında Amerika'ya. Amerika tamamen kendisini o şekilde hazırlamıştı. Türkiye üzerinden de büyük askeri bir operasyona girişecekti Irak'a. Ve o zaman 1 Mart tezkeresinin altyapısı hazırlanırken bunlar hepsi içinde zikredilmişti. Türkiye'nin en büyük taleplerinden birisi de PKK ile Türkmen meselesiydi. Irak'taki Türkmenlerin varlığını korumak, onların bir katliama uğramasını engellemek ve Türkmen bölgelerinin işgal edilmesini karşı koymaktı. Aynı zamanda da PKK'nın bölgede hakimiyetine son vermekti. Özellikle Irak topraklarında. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'nden ters bir şey çıkınca, karar çıkınca, yani 1 Mart tezkeresi reddedilince biz, yani o kızgın Amerika, ABD bizi tamamen reklamın dışına itti.
Kızgınlığını Türkmenlerden
bağlı. Birinci derece bizden çıkardı. Sonradan biliyorsunuz o çuval meselesi ve farklı şeylerle Türkiye'den intikam almaya çalıştı da, ama birinci derecede biz.
İntikamı Türkmenler. Evet,
dolayısıyla bizim bölgemiz tamamıyla Kürt peşmergelerin işgaline sunuldu. Şey edildi aslında, altın tepsiler Kürtlere sunuldu. Ve bizi tamamen yok saydı Irak'ta. Bu da bizim için yeni kurulan bir Irak'ta böyle bir şeye uğramamız çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. Hiçbir yerde temsil hakkı bulamıyoruz. Hiçbir yerde sesimizi duyuramıyoruz. Ondan sonra Türkmen bölgelerine Kürt peşmergeleri girdikten sonra işte biliyorsunuz o zaman duydunuz, televizyonlarda da bu yayınlandı. Nüfus daireleri talan edildi, yakıldı. Aynı zamanda tapu daireleri vesaire. Bütün Türkmen coğrafyası tabiri caizse bir Kürt işgaline uğradı. Burada da bizim orada uğradığımız haksızlığı da fazla dışarıya yansıtamadık. Dolayısıyla Irak'ta dışarıdan bakıldığı zaman Amerika işte kısmen bir demokrasi, işte yani yeni partiler kurulabildi. Eskiden tek rejim vardı, tek parti vardı. Saddam'dı. Baas Partisi'ydi. Ancak ondan sonra bir takım partiler kuruldu Irak'ta. Nispeten göreceli bir demokrasi Irak'a geldi aslında. Ancak sahadaki gerçek yaşantıya baktığınız zaman eski diktatör rejiminden daha beter zulümler meydana gelmeye başladı. Ondan sonra bu terör olayları da artınca bizim bölgeler tamamen sahipsiz ve hedef haline gelmeye başladı. Çünkü kendi milis gücü olan, mesela Şii Arapların birçok partinin kendinin milis gücü var. Kürtlerin de aynı keza milis güçleri var ve bu da Amerika tarafından desteklendi ve beslendi, silahlandırıldı, güçlendirildi. Bize gelince biz bir tabancanın bulundurmakta bile büyük sakıncalarla, büyük baskılarla karşı karşıya kaldık. Sürekli Türkmen bölgeleri evler arandı. Evden ufak bir kendini korumak için bir silahı bile bulundurmaya müsaade etmediler. Dolayısıyla terör gruplarının da ve oradaki içerideki iç çatışmaların da ortasında biz kaldık maalesef. Silahımız yok. Kendimizi savunamıyoruz. Bölgemizi savunamıyoruz. Sen Kürtler kendi bölgelerini çok rahat bir şekilde savunabildiler. Çünkü silahlı güçler var. Orada hiçbir terör eylemleri göremedik. Ancak bizim bölgelere geldiğiniz zaman her gün her gün Allah'ın her günü orada patlamalar, insan kaçırmalar, katliamlar günlük rutin hale gelmeye başladı. Maalesef yani 2003 sonrasındaki süreçte biz çok büyük zayiatlar verdik yani.
Ben... Aslında orada Adnan Oktar hocamız da onu sık sık belirtiyor. Şimdi 2003 Mart tezkeresini konuşmadan önce 50 yıllık bir Amerika'nın planı var. Yani Irak'ın aslında parçalanmasını ta bundan 25 sene evvel Adnan Oktar beyefendi kitabında çok net anlatıyor hangi bölge kimde kalacak. Amerikan derin devletinin bütün, yani çünkü Amerikan halkı genelde dindar, güzel, ahlaklı ve son derece sıcak insanlardan oluşuyor. Ama derin devlet içinde neokon tabir ettiğimiz neokonservatifler içinde bir grup da ısrarla hem Türkiye'nin parçalanmasına yönelik hem Irak'ın hem Suriye'nin parçalanmasına yönelik çok ısrarcılar.
Orta Doğu'nun genelinde
bugün şu manzaraya baktığımızda, Suriye'deki manzaraya da baktığımızda, biraz evvel daha sonra konuşacağız Halep konusunu. Şimdi Kobani'de 3000-5000 kişinin çatışması 65 gündür saat saat irdelenirken Halep'te 1,5 milyon insan katliamla karşı karşıya, iki satır yer almıyor ve Kobani'ye yüzlerce bombalama yapılmışken, tabi bombalama bir metot değil. Her zaman Adnan Oktar hocamız onu söyler. Yani bombalamakla, vurmakla, kırmakla bu konular çözülmüyor. Sevgiyle çözülüyor. Fakat Halep'e yapılan zulmü kimse dille getirmiyor. Aslında orada o Mart tezkeresinde şöyle bir tuzak da vardı. Eğer Amerika o Mart tezkeresiyle gelseydi muhtemelen bölgede kalıcı olacaktı. Yani askerini oradan çıkarmayacaktı. İskenderun baştan Güneydoğu olmak üzere. Ve bugün niyet ettikleri, yani ciddi ciddi üstünde durdukları PKK, PYD, PEJAK adını farklı bölgelere göre değişik adlandırsalar da onların bölmesine yönelik bir plan var. Yani aslında PKK'yı sadece Türkiye'ye karşı kullanmıyorlar PYD'yi. Orta Doğu coğrafyasının parçalanmasına yönelik Türkmenlere de kullanıyorlar. Hatta Peşmerge biliyorsunuz. Peşmerge'den de nefret ediyorlar. Hakeza Özgür Suriye Ordusu'na şu dönem belki kerhen bir birliktelik varsa bile onlara karşı da kullanıyorlar. Bir istiyorsanız oradan Halep'e geçelim. Onunla beraber son durumu bir irdeleyelim. Biz sizden, çünkü Halep çok aciliyetli bir konu. Yani düşeceği söyleniyor. Belli bir koridordan kaçış için en azından bir bölge bırakıldığı söyleniyor. Nedir Halep'te Tarık Hocam son durumlar?
Tabii Halep'e gelmeden bir kısaca hani bu Suriye olaylarını bir özet geçmem gerekiyor. Çünkü onu bırakmıştım. Şimdi tabii 2011'de Suriye'de bir insanlar demokratik talepler üzerine sokaklara indiler. Tabii bu olay neden bu kadar gecikti ve neden işte bu tarihte gerçekleşti, bir takım soru işaretlerine sebebiyet veriyor. Haklı da benim kanaatimce. Şimdi zaten Kuzey Afrika'da o özgürlük rüzgarı esmesi Suriye'yi de açıkçası bu işin içerisine itti ve Suriye'de 2011'den beri 6 ay 9 ay kadar insanlar sokaklara her hafta her gece indiler fakat hiçbir şekilde bu taleplerin bir karşılığını elde edemedi. Bilakis Esad rejimi, Basri rejimi bu talepleri silahla, ölümle, kurşunla bastırmaya çalıştı ve Suriye'de bugünkü iç savaş dediğimiz halini aldı. İnsanlar da kendilerini savunma gereği, ihtiyacı hissettiler ve zamanla bu işin silahla çözüleceğini düşündüler ve Esad'a karşı topyekun bir savaş ilan etti ve bugün Suriye'nin genelinde bir iç savaş var. Yani bugün Esad zulmüne karşı, rejimine karşı bir savaş, silahlanma olayı var. Fakat bu 2011'de ya da işte 2012 yıllarındaki istenilen ve hayal edilen bir tabloyla kimse bugün o tabloyu göremiyor maalesef. Tam tersine Suriye meselesi, Suriyelilerin meselesi olmaktan çıktı. Uluslararası güçlerin kendi aralarındaki kavgayı, kendi aralarındaki o anlaşmazlıkları Suriye coğrafyasında bu halkımızın üzerinde görmeye başladı ve bir türlü de Suriye'deki meselenin çözülmesini istemiyorlar. Bugün Suriye'de Suriyelilerden fazla yabancıların savaştığı, çatıştığı bir gerçek. Gerek Esad'ın tarafında savaşan uluslararası Şii milislerinin Suriye'de bulunması, gerekse uluslararası bizim IŞİD gibi ve buna benzer karanlık örgütlerin, taşeron örgütlerin, terör örgütlerinin Suriye'de savaşması haline dönüştü ve burada çok belirli bölgeler sadece Suriye halkının kontrolünde kalabildi. Bunlardan birisi de Halep. Halep bölgesi sadece Esad ve Suriyeli milislerin, yani Suriye'deki o bizim tabirle savaşçıların, özgürlük savaşçılarının çatışması haline dönüştü.
Bir parantez açalım istiyorsanız Tarık Hocam. Mesela Özgür Suriye Ordusu normalde tek bir koalisyon vardı, tek bir muhalefet vardı. Fakat nasıl bir süreç yaşandı da oradaki muhalefet birbiriyle çatışır, çarpışır ve Özgür Suriye Ordusu'ndan ciddi kopuşlar olur hale geldi. O süreç nasıl? Mesela ulusal koalisyon kuruldu, ulusal konsey kuruldu. Bunlar, bu süreci biraz anlatır mısınız?
Tabii ki, yani şimdi sahada ya da siyasette bu iki mücadele ortaya çıktı. Biri saha, biri siyaset olarak. Sahada insanlar silah kaldırarak Esad rejimini düşürmeye çalıştılar. Hem de Türkiye gibi Mısır'da ve daha çok son yıllarda Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi çalışmalar oldu. Bugün sahadaki ya verilen mücadeleyi ve oradaki talepleri, gösterileri daha düzgün ve daha koordineli bir şekilde talepleri iletmek üzere Suriye'nin dışında bir takım oluşumlar kuruldu ve bunlarda da en çok ön plana çıkan Suriye Ulusal Konseyi ve Suriye Devrimciler Muhalefet Koalisyonu oldu. Suriye Ulusal Konseyi bir takım çalışmalarda bulundu fakat yetersiz kaldığında da Suriye Devrimciler ve Muhalefet Koalisyonu dediğimiz son bir oluşum ve şu an içinde Suriye muhalefetini temsil eden en kapsamlı ve üst çatı olan Suriye Ulusal Koalisyonu dediğimiz çatı şu an Suriye'deki mücadelenin siyasi temsilciliğini yürütüyor. Özgür Suriye Ordusu meselesinde, sahadaki meselede ise de Suriye'nin genelinde örgütlü ya da organize ya da bilinçli ya da programlı bir şekilde kimse sokaklara inmedi. Tamamen insanların o 100 yıllık baskı ve zulümün karşısına tepkilerini koymak için insanlar sokaklara indiler ve her bölgede, her mahallede, her şehirde kendine özgü, kendine münhasır bir yapılar oluştu. Hatta şehirlerin içerisinde de bölgeler arasında birçok yapılar oluştu. Bunlar birbirleriyle bağlantılı değillerdi. Bunlar birbirleriyle koordineli değillerdi ve bunlar birbirleriyle arasında bir emir komuta zinciri de yoktu. Bu siyasi oluşumlarda olsun, gerek Suriye dostları, muhalefetinin dostları olsun, bu yapıları birleştirmek ve tek çatı altında toplamak istediler ve Suriye'deki muhalefet ve askeri muhalefette Özgür Suriye Ordusu adı çatısı altında birleştirmeye çalıştılar. Fakat bu yapı tabii zaman zaman başarılı olsa da fakat ekseri dönemlerde başarısız bir yapı haline geldi ve insanlar orada hiçbir şekilde o bizim Suriyelilerin başlatmış olduğu silahlı mücadeleyi tek bir çatı altına, tek bir emir komuta zincirine bağlayamadılar ve orada birçok küçük irili ufaklı yapılar ortaya çıktı ve dışarıdan gelen IŞİD gibi benzeri terör örgütleri de güçlü ve profesyonel ve istihbarat destekleri de olduğu için, silah desteği de olduğu için bu yapıların birçoğunu ortadan kaldırdı ve bertaraf etti ve bugün Suriye'de Özgür Suriye Ordusu Esad'dan daha ziyade IŞİD terör örgütünden zarar gördü ve bugün Özgür Suriye Ordusu'nun bitti dediğimiz noktaya kadar da getirdi. Ve bu zaten son savaşlarını da işte Halep gibi, Şam gibi, Dera gibi bu üç şehirde vermeye devam ediyor. Bir de Bayburcak'ta yine aynı şekilde çok yani zayıf bir yapı da olsa devam etmeye çalıştırıyor. Halep'te yapı zaten konumuzun da başında, yani sorunumuzun başında da söylediğiniz gibi, yani Halep çok önemli bir merkez olmasına rağmen hiçbir şekilde Türk kamuoyunda ya da dünya kamuoyunda hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Kimsenin oraya karşı bir söylemini ya da oraya karşı bir eylemini hiçbir şekilde çekmiyor. Bu da tabii yani Suriye'nin üzerinde oynanan oyunların bir sebebi, aslında sebebinde yatıyor bu ilgisizlik, alakasızlık. Biz işte sizlerin sayesinde ve diğer kurumların sayesinde bu Halep meselesini gündeme tutmaya çalışıyoruz. Yani bugün Halep bizim medeniyetimiz açısından çok önemli bir şehirdir. Hem oradaki yaşayan Türkler olarak, yani orada 1,5 milyona yakın bir Türk nüfusu yaşamakta. Suriye'nin de en büyük şehri aynı zamanda ve medeniyetimizin de uzun zamandır başkentliğini yapmış bir şehirdir. Siz dediğiniz programın başında işte Antep'le Halep kardeş şehirdir. Zaten Antep olsun, hatta bir dönem Adana bile olsun, uzun yıllar boyunca Halep'ten yönetilmiş şehirlerdir. Ve bu bölgenin tümü Halep'e bağlıydı. İdari olarak da, askeri olarak da, ekonomik olarak da. Fakat öyle bir hal geldi ki, hale getirdiler ki, Halep sanki yani uzayda bir şehir kimsenin umurunda olmayan bir şehir. Oradaki yaşayanlar kimsenin yani alakasını, ilgisini çekmeyen bir şehir haline geldi. Ve bugün hala o mücadele sahada, yani Halep'i kurtarmak için, Halep'i hala özgürlük başkenti haline getirmek için bir mücadele devam ediliyor. Esad her ne kadar Halep'in %90'ını kuşatma altına almış olsa da orada %10'luk bir mücadele, insanlar hala orada orayı, o koridoru tutmaya çalışan bir mücadele. Başta bizim Türkmen grupları, oradaki birlikleri de bu mücadelenin en başında yer alıyorlar. Orada yaşayan hala, yani şehrin zaten merkezine de bir iki kelime etmek istersem. Şehir merkezinin %60'ı muhaliflerin kontrolünde. Orada Türkmen mahalleleri tümü bizim muhaliflerin ve Türkmen birliklerin kontrolünde. Orada yaklaşık 700, en kötü rakamla 700 bine yakın yaşayan insan var hala. Ve bu insanlar bugün çok zor şartlarda, bugün kış şartlarında ölüm kalım savaşı veriyor ve burada hala bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Ve Halep'e bağlı 30 bin nüfuslu bir şehir, yani dünyanın meselesi haline gelmişken, dünyanın bütün silahlı ve siyasi güçlerinin müdahale ettiği bir yer haline gelmişken, 1,5 milyon Türk'ün yaşadığı ve 5 milyonluk bir şehir ve medeniyetimizin uzun yıllardır başkentini yapmış bir şehir bugün yok olma eşiğinde. Fakat maalesef ki kimse bu şehre hiç umursamıyor, ilgi alakada göstermiyor ve biz bu işi tamamen, yani bir komplo olarak görüyoruz ve inşallah diyoruz ki, yani biz buradaki mücadelemizle Halep'i tutmaya çalışacağız. Halep yine nasıl olduysa eskiden, şimdi de Halep Türklerin ve İslam medeniyetinin bir başkenti olmaya devam edecek diye de umut ediyor ve çalışıyoruz da.
Evet. Siz Suriye Türkmenleri olarak hiçbir zaman Esed'in yanında yer almadınız değil mi? Hep muhaliflerle birlikte hareket ettiniz.
Tabii,
o şekilde mi?
Tabii şimdi bazen Türkiye'de ve Türk kamuoyunda böyle iddialar ortaya çıktı, yani hayır Esad'la beraberlerdi, yakınlardı, ama yani ben bunu neye dayandırarak, nasıl, nereden böyle bir çıkarım çıkarttıklarını açıkçası şaşkınlık içerisinde izliyorum. Yani Suriye Türkmenleri olsun, gerek Irak Türkmenleri olsun, biz aynı rejimin mağdur edilen toplumluklar dedik. Yani bugün Esad olsun ya da Baas olsun, hareket noktası Türklük düşmanlığıdır. Yani Türkiye düşmanlığıdır. Türk tarihi düşmanlığıdır. Nasıl olacak da, yani Mehmet Başkan da söyledi, bunlar hep Türkleri bir gün kendilerine karşı işte tekrardan ayaklanacakları ve tekrardan Osmanlı Devleti'ni kuracakları ve sonradan yine bu bölgeyi Türk idaresi altına sokacakları korkularıyla, paranoyaklarıyla büyüyen bir rejim nasıl olacak da Türkmenlere iyi bakacak ve Türkmenleri içerisine alacak ve o Türkmenler onlarla işbirliği içerisinde olacak. Yani burada tamamen, yani uzaktan yakından bir alakası olmayan bir çıkarımdır. Yani hiçbir zaman, yani Türkmenler Esad'ın yanında yer almadı. Her zaman Esad zulmüne karşı olsun, Saddam zulmüne karşı olsun mücadelelerini verdiler ve ilk fırsatta da bu mücadelenin de bugünkü sancaktarı haline geldi. Ve Türkmenler dün de öylelerdi, bugün böyle, yarın da aynı şekilde zulme karşı, zalime karşı nerede yer alacaklarını çok iyi bilen bir topluluktur. Evet. Ve Esad'ın da ilk günden bugüne kadar da en çok korktuğu millet ve en çok da ona karşı olan millet de yine Türkmenler. Yani mesela Kürtlerden bahsettik ya da Araplardan bahsettik ya da Dürzilerden bahsettik. Yani aslında bunlar rejimle uzun bir süre boyunca ve bugüne kadar da, bugün savaş olmasına rağmen hala temas halindeler, hala işbirliği halindeler ve hiçbir zamanda birbirleriyle de böyle açık ve net bir şekilde savaştıkları yok. Dürziler hala bölgelerinde Esad askerlerini tutuyorlar, koruyorlar ve asker adam desteği de sağlıyor. Kürtler yine keza aynı şekilde Afrin'de olsun ya da Haseke'de olsun hala Kürt bölgelerinin içerisinde Ased askerleri bulunuyor, kışlaları bulunuyor, hala valileri, yöneticileri bulunuyor. Ve bugün Kürtlerin hiçbir zaman Esad'a karşı, özellikle de bu PYD çizgisinde olan Kürtlerden bahsediyoruz. Evet. Biz öbür Müslüman Kürtlerden bahsetmiyoruz. Evet, onlar bu işin kesinlikle dışında. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve hala Esad'a karşı bir kurşun attıkları yok. Yani mücadelenin bugün Suriye'de baktığımız zaman en çok verildiği yerler Türkmenlerin yaşadığı bölgeler. Ve bugün en çok bu işin içerisinde sivil gösterilerde de olsun, askeri mücadelelerde de olsun, Türkmenler en çok yani bu işin içerisinde ve en çok da zaten Türkmenler bu işi götürüyor. Ve bu gerçekler ve tarihi gerçekler ışığında da kalkıp da, yani Türkmenlerin Esad'la yani yakın oldukları veya beraber çalıştıkları veya onlarla hiçbir sorunu, problemi olmadıkları söylemi bana açıkçası hayali bir söylem. Yani çok zorlama bir çıkarım. Ben bunu hiçbir şekilde yani kendim hem kabul etmiyorum hem hiçbir tarihi real gerçekte bunu kabul etmez.
Gerçekliği yok. Temeli kesinlikle oturmuyor.
Mehmet Hocam, bu o zaman biraz bu IŞİD'in parlayış sürecine biz girelim. Yani Irak'tan özellikle bir çıkış orijin aldı ve şu an Irak Suriye paralel bir şekilde hızla o zihniyetin büyüdüğünü görürüz. Biraz onun gelişim süreci nereden kaynaklandı? Hani biz gerçi programdan evvel konuşmuştuk, siz izah etmiştiniz ama bir onu ele alalım isterseniz.
Valla şimdi IŞİD'in tabi aslında El-Kaide'den ayrılma bir grup, hatta El-Kaide ile bile yer yer ters düştüğü, El-Kaide'nin bile aşırı bulduğu bir örgüt. Aslında bu belli, yani dışarıdan belli yerden bunun arkasında bir devlet aklı olduğu kesindir. Yani bu 3-5 kendini bilmez teröristin bir araya gelip de bir kurdukları bir örgüt değil. Veya o adında işte İslam falan kullanmasıyla hiçbir ilgisi olmayan bir örgüttür. Bu örgüt özellikle Irak'ta 2007-2008'den sonra kısmen sesini duyurmaya başladı belli bölgelerde. Ancak tabii o zaman daha şeyi çok daha sınırlıydı gücü. Sonradan bunlar tabii bir takım iddialar, bunun Ürdün'de kamp kuruldu, bunlar orada eğitildiler. Sonra işte Suriye'ye girdiler. Suriye'de fazla bir varlık gösteremediler. Orada bir takım güçler tarafından, yani gene rejim değil de bir takım muhalif güçler tarafından vurularak tekrar Irak'ta esas şeyini, oluşumunu tekrar yeniden kurmaya başladı. Başındaki insanın da eskiden Irak'ta ABD'nin işgalinin ilk yıllarında hapishanelerde olduğu ve ki 2006 senesidir yanlış hatırlamıyorsam, o senelerde yani bu muhalif güçlerin hapishaneden sarı verilmesi çok çok nadir görülen bir şeydi. Böyle bir ismin hapishaneden çıkıp ondan sonra böyle bir örgüt kuruyor ve bu konuda uzman olan kişilerin verdiği rakamlara göre yaklaşık 30 ile 50 milyon dolarla ancak kurulabilecek bir oluşum ilk aşamada kuruluyor. Ve bunun da bölgeye bu şekilde bu kadar hızlı hakimiyet sağlaması çok net bir şekilde belli. Bu işin arkasında bir devlet aklı var. Artık zannedersem şu bir bundan sonra da göreceğimiz bir gerçektir. Amerika veya başka süper güçler artık bölgede kendi askerlerini göndermeyeceklerdir. Bölgeden bir takım teşeron güçlere bu işi ihale edeceklerdir. Bu da maalesef IŞİD bunlardan birisi görünüyor. El-Kaide gibi vesaire. Başka güçler gibi. Şimdi Irak'ta da aslında şu gerçekliği de dikkate alırsak, Irak'ta özellikle Maliki'nin son dönemlerdeki biraz Şiicilik politikası bölgede ister istemez Sünni, bu bahsettim tabi ağırlıklı Sünni Arapları kastediyorum. Sünni Arapların özellikle büyük şeyine, tepkisine yol açtı. Ve bu Sünni Araplar bahsettiğimizde Irak'ın kuruluşundan beri, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iktidarda her zaman bunlar olmuşlardır. Sünni Araplar olmuşlardır. Ancak 2003'ten sonra bunlar denklemin dışına, sistemin dışına itildiler. Ağırlıklı Irak şeyi Şii Arapların eline ve kısmen de Kürtlerin eline geçti iktidar. Bunlar iktidardan uzak kaldılar. Kendilerini dışlanmış hissettiler ve özellikle de sonraki dönemlerde baskıcı bir takım yanlış Şiicilik politikası da bölgede görününce altyapı IŞİD için aslında tam kıvamına gelmişti. Ve ilk de Musul'da bu işin baş göstermesi, yani küçük bir yerde değil. Daha önce Romadi'de, yani Anbar bölgesinde bir varlık gösterdiler. Ondan sonra Irak ordusu oradaki aşiretlerle işbirliği yaparak bunları üskürttü bölgede. Ancak Musul şöyle bir şehir aslında, Irak'ın Bağdat'tan sonra, başkentten sonra en büyük şehridir. Ve aynı zamanda en büyük Sünni şehridir Musul. Musul'un halkının büyük çoğunluğu Irak ordusuna en çok asker veren şehir. Yani birçoğu silahlı eğitimi bilen ve çoğunun evinde de silah olan bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle 1000 kişilik, 800 kişilik bir grupta, bir çete grubu gelip de 3-3,5 milyonluk bir şehri hemen birkaç gün içinde ele geçirmesi mümkün değil. Ki o zaman Irak'ta da yaklaşık Musul şehrinde yaklaşık 62 bin civarında güvenlik gücü var. Bunların da hiçbir direniş göstermeden bu şekilde kaçmaları aslında bunun arkasında başka oyunların olduğunu gösteriyor. Bir takım yetkililer parayla alınıp önceden bunlara büyük yüklü miktarda para verilip siz bu direnişte yer almayın. Yani bu ordu ve askerlerden kastediyorum. Polis ve askerlerden yetkilileri kastediyorum. Diğer taraftan da eski Baas grubu özellikle bunlara çok büyük destek verdi. Çünkü onlar da işsiz, güçsüz kalmışlar. Sistemin dışına itilmişler. Hepsinin birçoğunun da ya askerlik ya da istihbaratçılıktan başka yapabilecekleri bir işi yoktu. Eski rejim döneminde bu işlerle meşgullerdi. Buradan paralarını kazanıyorlardı. Bunlar da işsiz kalınca IŞİD için çok rahat bir ortamdı bunlar hepsi aslında. Dediğim gibi baskı da o ortamı daha da bir uygun hale getirdi, yani Şii baskısı. Dolayısıyla IŞİD bölgede çok rahat, çok büyük bir şehirde çok rahat bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Oradan sonra da işte Tel Afer'e ve diğer bölgelere, şimdilik baktığınızda aslında haritada IŞİD'in yayıldığı, şu anda kontrol ettiği bölgeler hep Sünni bölgelerdi. IŞİD hiçbir yerde büyük bir direnişle karşılaşmadı aslında. Ancak IŞİD'in uyguladığı da bir politika, bunu çok iyi uyguluyor, insanlara çok müthiş bir korku salıyor. Yani bölgelerde, bölgeye daha gitmeden önce o bölgeyi aslında psikolojik olarak çökertiyor. Yani özellikle işte bu yayınladıkları vahşice videolardan insanları öldürmelerden, kafa kesmelerden vesaire, insanlara çok büyük bir korku yayıyor. Kürt bölgesine, Erbil'e yaklaştığında gördük. Erbil'de çok büyük silahlı bir sürü, işte yaklaşık 180 binden bahsettikleri bir peşmerge gücü var. Bunlara uzun zaman, 2003'ten beri habire silah yardımı yapılıyor. ABD ilk geldiğinde silah yardımı yaptı. Bölgeden ayrılırken bütün ağır silahlarını bunlara bıraktı. Ona rağmen 3-500 IŞİD grubu Erbil'i neredeyse işgal edecekti. Yani Erbil aslında çok tehlikeli bir noktaya geldi. Evet. ABD'nin müdahale olmasa, ABD ordusunun müdahalesi, yani uçaklarla müdahalesi olmasaydı Erbil 2-3 gün içinde düşecekti. Yani öyle bir noktaya geldi. Çünkü direniş yok karşısında. Acayip yani bir psikoloji de yaymış bölgede. Ancak şunu da tabii belirtmekte fayda var. Özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi bu Kobani'de böyle bir efsane yaratılıyor. İşte yok mücadele ettiler, yok şeyle yaptılar falan. Aslında Kobani'den önce bizim Kerkük ile Bağdat arasında Tusulmatu diye bir Büyük Türkmen ilçesi var. Bunun da Amirli diye bir kasabası var. Aslında oradaki insanların Eymürlü kökeninden gelme hepsi Halis Mulis Türkmen. Yaklaşık 15 bin civarında nüfusu, 24 köylü bir kasabadır. Bunlar ama tamamı Şii olan, Şii Türkmenler'de oluşan bir kasabadır. Bu kasaba 75-80 gün her taraftan sarıldı IŞİD tarafından. Hiçbir yerden bir koridor yoktu. Yardım girecek bir koridor yoktu bile. Yani 360 derece sarılmışlardı IŞİD tarafından. Ve bunlar çok kahramanca savaştılar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hepsi birlikte IŞİD'e karşı savaştılar ve IŞİD 75 gün giremedi o bölgeye. En son ne yazık ki bunların hiç sesi Türkiye'de duyulmadı. Biz sesimizi duyuramadık kimseye. Burada her an bir katliam olabilir. IŞİD her an girebilirdi oraya. Ve girdiği zaman bölgede tamamıyla Şii Türkmenlerden oluştuğu için hepsini öldürdü. Maalesef. Ancak en son Birleşmiş Milletler bir uyarıda bulundu. Bu Kobani için çırpınan parantez içinde insan hakları savuncuları o gün neredeydiler onu bileyim. Yani orada ölen Türkmen olursa veya başka bölgede Arap olursa şeydir, o insan değil de sadece Kürt olursa, tabii ki Kürtler de kardeşimiz, onlar da ölmesini mağdur, masum hiçbir insanın ölmesini istemeyiz. Ancak bu insan hakları savuncuları o zaman neredeydiler? Ve en son bu Amirli olayında en son Birleşmiş Milletler uyarda bulundu. Burada her an katliam olabilir. Ondan sonra işte Bağdat ordusu, tabii bunların direnmesinde de Irak ordusunun desteği olmasaydı direnemezlerdi açıkçası. Irak ordusu her gün helikopterle bunlara, günde 3-4 helikopter hem silah, mühimmat ve gıda yardımı yapılıyordu. Çünkü oradaki su bile dahi içmeye elverişli değil ama sağlıklı sudur ama onunla idare ettiler kendi şeyleriyle. 2 aydan fazla direndiler. Ondan sonra tabii Irak ordusu, ABD'nin hava desteği, kısmen de İran'la gelen bir takım milis güçlerin şeyiyle bu abluka kırıldı ve o bölge bir katliamdan kurtuldu. Evet, aslında bugün bölgede gördüğümüz hadise, bu Sünni-Şii çatışmasını çıkarmak aslında bir takım akılların yüzlerce sürecek, yani bir takım güçlerin İslam coğrafyasında yüzlerce sürecek, biz yüzlerce yıl sürebilecek bir savaşın aslında fitilini yakmış bulunuyorlar bana kalırsa. Çünkü tarihte de baktığımızda birçok coğrafyada, yani İslam'a karşı içeriden bir çökertme olmadığı sürece pek bir başarı elde edilememiş. Dolayısıyla demin de Türkmenlerden bahsederken söyledim. Yani Irak'ta hiç böyle bir mezhebi anlamda herhangi bir ayrım yokken birden bir baktık ortada böyle bir şey yeşerdi. Bir zemin hazırlandı buna. Bir gün bir Sünni camii patlatıldı, dediler işte bunu Şiiler patlattı. Ertesi gün bir Şii camii patlatıldı, dediler bunu Sünniler patlattı. Veya bölgeleri de aynı şekilde. Her iki tarafta ölen de tamamen masum insanlar, hiçbir suç olmayan insanlar, hiçbir siyasi hesabın peşinde olmayan insanlar da ölenler. Aslında bunu bir takım güçlerin yürüttüğü bir takım hesaplar bölgede, oradaki insanları işte bir yerde etnik grup anlamında, bir yerde bir mezhep grubu anlamında ayrıştırıp bunları birbirine karşı kırdırmadır aslında politika. Ancak biz yine Türkmen özelinde konuya dönecek olursak, bizim bugün Irak'taki coğrafyamıza baktığımız zaman ve bölgedeki güçler ve diğer bir takım büyük güçlerin bölgede yardım ettiği, daha doğrusu yardım etmediği tek güç Türkmenlerdir. Suriye'de de aynı. Türkiye'den başka yardım alabilecekleri yer yok bu grupların. Yani şimdi tarih boyunca bakalım, yani en azından son 100 yıl içinde batılı güçlerin, mesela Irak'taki başta Kürtler olmak üzere, zaman zaman Rusya yardım etmiş, zaman zaman Amerika, zaman zaman İngiltere, Fransa vesaire, bölgede İsrail yardım etmiş ama Türkmenlere bir tek kuruşluk veya bir tek gıdımlık bir yardım hiçbir, Türkiye'nin dışında hiçbir yerden gelmemiş. Tamamıyla kendi kaderleriyle baş başa bırakılmışlar. Keza aynı Suriye'deki Türkmenlerin durumuna bakarsanız aynı. Başka yerden de alma şansları da yok zaten bunların. Dolayısıyla en çok Türkiye'den beklenti içinde olan oradaki Türklerdir, Türkmenlerdir. Neden? Çünkü başka yüz çevirebilecekleri bir yer yok. Ve başka güçlerin de maşası olma gibi bir durumları da yok. Tarihleri boyunca olmamışlar, olamazlar da. Dolayısıyla yardım alabileceğimiz bizim bölgede tek büyük ülke, ana vatanımız Türkiye'dir. Dolayısıyla bütün beklentimiz buradandır. Açıkçası zaman zaman özellikle de bölgede yaşayan insanlardan ana vatan Türkiye'ye karşı sitem dolu cümleler duyuruyoruz. Burada zaman zaman bunu bizler de mümkün oldukça ilgili şeylere aktarmaya çalışıyoruz. Oradaki insanların psikolojisini. Çünkü ben kendi bölgemden Türkmenleri, Irak'taki Türkmenlerin yaşadığı bölgeden çok iyi biliyorum. Özellikle de Kerkük'ten. Yani oradaki insanların bütün kulağı, gözü, bütün yüreği, duygusu, her şeyi Türkiye'den. Zaten kendisini oranın bir parçası her zaman görüyor. Hiçbir zaman oradan ayrı görmedi kendisini. Yani biz bazı Türkiye'de belki bu konuyu algılayamayabilen bazı kafalar var. Ona da şöyle belki izah etmek gerekir. Yani dün İzmir, Antep, Urfa, eğer bugün Türkiye sınırlarının içinde olmasaydı biz onları terk edecektik. Onlar artık bizden değil mi diyecektik. Irak'ta da yaşayan Türklerin, Suriye'de de yaşayan Türklerin pek çoğunun atası Çanakkale'de, Sarıkamış'ta,
evet.
Bugün hala mezarları bulunmaktadır. Dolayısıyla biz bu coğrafyayı yüzyıllar boyunca atalarımızla hep birlikte bir huzur içinde yürüttük. Dolayısıyla biz işte bir takım uluslararası, hatta o zamanlar işte İngiltere'ydi, şimdi okyanus ötesinden Amerika geldi, bölgeye bir şekil vermeye çalışıyor ve bizler o zaman Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgenin dışında kalmak durumunda kaldık. Yani bizim isteyerek yaptığımız bir şey değil. Bu artık biz Türk vatandaşı yerine, Türkiye vatandaşı yerine Irak vatandaşı olduk. Dolayısıyla bölgede, yani Irak vatandaşlığından da hiçbir zaman bir Irak'ın bütünlüğüne karşı bir tavrımız olmadı. Irak'ta hala Irak'ın bütünlüğünü en çok isteyen, koruyan Türkmenlerdir. Çünkü bizim genetiğimizde bu vardır. Biz oradaki etnik gruplar, mezhep gruplarını birbirini kırarak bir yere varamayacaklarını çok iyi biliyoruz. Böyle bir ister etnik ister mezhebi savaşın sonunun gelmeyeceğini, kazananın olmayacağını çok iyi biliyoruz. Ve o bölgenin, o toprakların hepimizi çok rahat bir şekilde, müreffeh bir şekilde yaşatabileceğine, oradaki bereketin, inanıyoruz.
Ki Türkiye Devleti de bu sorunların ta başlangıcından beri, gerek Suriye'de olsun, gerek Irak'ta olsun, Esed'e karşı olsun, ısrarla, hatta bazen yalvara yalvara bu bütünlüğü, birlikteliği korumaya da çalıştı, gayret gösterdi.
Doğrudur, maalesef Türkiye'den de başka çok bunu savunan yoktur. Maalesef o duruma düştük. Yani düşünün, biz Irak'ın içinde bile zaman zaman, ya diyorsun Irak'ın çoğunluğu Arap, Irak bir Arap ülkesi yani çoğunluk anlamında baktığın zaman. Bir takım Arap grupları bile bize karşı şey içindeler, yani niye siz bu Irak'ın bu kadar bütünlüğünü savunuyorsunuz. Şimdi o paramparça olmanın bir yere bir netice getirmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Çünkü maalesef yani bölgede aslında Orta Doğu anlamında kastediyorum, cehalettir aslında. İnsanları bu kadar acımasızlığa, bu kadar ister mezhep ister etnik grup anlamında parçalamaya ve birbirine karşı insafsızca davranmaya şey eden aslında cehalettir. Normalde biraz eğitim, biraz kültür, biraz o bilinç oluşursa
ve en önemlisi İslam'ın özünde olan o sevgi, merhamet, şefkat, bilim,
işte muhakkak yani o zaten
uzak olunması.
Eğitim yani. Bahsettiğim işte tabii, bütün bu dini ve insani şeyleri hepsini bu bir bütün olarak alırsa o insan, zaten insan İslam'da hele böyle bir parçalamanın, böyle insan öldürmenin hiçbir yerde, bir hiçbir kitapta, hiçbir hadiste, hiçbir ayette yeri yoktur. Mümkün de değil. Yani bir cana bu kadar basit bir şekilde, Allah'ın yarattığı bir cana, her ne olursa sebebi, görüşü her ne olursa, mezhebi, dini, bakış açısı her ne olursa olsun, bu şekilde insafsızca davranmak aslında doğrusunu isterseniz ben hayret ediyorum. Yani bu İslam kültüründe olmayan bir şey. Nereden bunu İslam adıyla bir, bugün bakacak şeyden olursak, geniş çerçeveden, birçoğu buna İslam kültürü diye bakıyor maalesef. Öyle lanse edildi özellikle Batı'ya. İslam olmayan toplumlar sanki İslam kültürüymüş bu. Bu patlatmalar, bu acımasızca intihar eylemleri, bu kafa kesmeler maalesef birçok dünyaya bir İslam kültürüymüş gibi yayılıyor ve öyle bir şekilde empoze ediliyor. Aslında bölgede, burada tabii ki bölge ülkelerine çok büyük iş düşüyor. Burada başta Türkiye, ana vatan Türkiye olmak üzere, İran'a da çok büyük görev düşüyor. Yani burada İslam birliğini korumak istiyorsak, İran'ın burada ciddi bir şekilde kendini sorgulayıp olan bitenin içinde duruşunu net bir şekilde ortaya koyması lazım. Yani İran'ın çünkü 1980 Humeyni, 79 Humeyni şeyinden sonra, rejiminden sonra İran biraz daha farklı bir politika, daha mezhebi bir bakış açısıyla bölgede hareket etmeye başladı. Dolayısıyla benim burada tek çıkar yolunun yine özellikle de büyük bölge ülkelerinin, Mısır'ın da burada çok önemli şeyi olabilir, Suudi Arabistan'ın.
Kesinlikle.
Tabii ki bu Irak ve Suriye'nin zaten hiç söylemiyorum. Tarihsel olarak bölgede çok büyük rolleri var. Dolayısıyla yani buradaki terörün bu bölgeden def edilmesi için ve bu bölge bir rahat nefes alabilmesi için ve emperyalist güçlerinin artık oyun sahasına dönüşmekten kurtulması için bir muhakkak bir işbirliğine gidilmesi lazım. Burada da bana kalırsa bölgede en büyük iki güç Türkiye ve İran'a çok büyük görevler düşüyor. Tabii bunlar da diğer ülkelerin yardımıyla olur, sadece iki ülkenin şeyiyle olmaz. Dolayısıyla bizim tarihimizden de baktığımız zaman o bölgelerde aslında Osmanlı öncesi, yani Selçuklu Osmanlı öncesine baktığımız zaman orada yine çok kan dökülmüş. Yine çok mazalimler olmuş ama Osmanlı döneminde çok uzun bir sürede o insanlar orada
iç içe
çok rahat yaşayabilmiş. Bunu tekrar o bölgeye işte dönüp tarihi iyice okuyup o bölgeye huzuru getirmek gerekir diye düşünüyorum.
Tarık Bey, siz son olarak ne söylemek istersiniz?
Tabii ben de yani şimdi Mehmet Başkan sözlerine %100 katılıyorum. Bugün Türkmenler açısından baktığımız zaman bu bütün yaşanan olaylar çerçevesi içerisinde bir tek destek buldukları, ilgi alaka gördükleri ve yardım aldıkları yer Türkiye. Türkiye'nin dışında herhangi bir Suriye meselesinde bu kadar ilgi alaka gösteren ülkeler var. Bunların hiçbirisi Türkmenlere hiçbir şekilde destek vermedi ve Türkmenlere sormadı ve soracağınızı da dande etmiyorum. Bizim eğer ki bir mücadelemiz bugüne kadar olmuşsa ve devam ediyorsa da hala, bu da Türkiye'nin sayesinde olmuştur. Yani biz Suriye Türkmenleri olarak açıkçası Türkiye'nin yani hem hükümetiyle hem devletiyle hem halkıyla bize vermiş olduğu desteği, katkıları tabii biz bir sorumluluk olarak, yani bir lütuf olarak görmüyoruz. Bir sorumlulukları olarak görüyoruz. Çünkü bu aynı toplumun, aynı devletin, aynı milletin uzantısı olan bir topluluk ve bugün bir sıkıntı yaşıyor. Bugün bir zulüm yaşıyor ve bu zulmün bir şekilde ortadan kaldırılması için ve buradaki 100 yıllık kopuştan sonra tekrardan kardeşliği, tekrardan birlikteliği sağlanması için de bugün Türkiye'nin halkıyla ve bütün kurumlarıyla, devletin bütün kurumlarıyla Türkmenlerin yanında olması açıkçası bizim Suriye Türkmenlerine 100 yıllık hasreti ve buradaki tekrardan birlikteliği büyük bir şekilde yani olumlu bir şekilde yansıtmıştır ve biz burada tabii Suriye meselesinde birçok sorun var. Yani bunlar söylemekle, dillendirmekle yani vakitler, zamanlar yetmeyecek. Ancak burada tabii biz çözümlere yönelik bazı şeyler söylememiz gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yani biz de her zaman şunu söylüyoruz Suriye Türkmen olarak. Yani bizim tek gideceğimiz yer, tek dayanacağımız yer Türkiye. Zaten Türkiye'nin dışında da biz Türk dünyasında başka bir devlet fazla da görmüyoruz. Zaten bugüne kadar da kimsenin bize karşı ciddi bir yaklaşımı, teması da olmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin burada korunması, güçlendirilmesi ve her haliyle, her şekliyle bir tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında da Türkmenlere yönelik ilginin, alakanın, desteklerin artması ve buradaki kardeşliği, dostluğu, buradaki İslam hukukunun tekrardan yeniden tesis edilmesi için bugünkü sorunlar, bugünkü musibetler bizim için bir fırsattır. Bunu hep birlikte bir fırsata çevirelim.
Hayırlı,
ve tekrardan o birlikteliği, o kardeşliği, o ümmetin birlikteliğini ve birliğini, diriliğini inşallah bu sorun yüzü hürmetine derim sağlamış olur ve tekrardan güçlü bir Türkiye, güçlü bir İslam dünyası, güçlü bir insanlık diye tekrardan en tarihte olduğu gibi de Türklerin o misyonunu bu zor şartlarda da hayata geçirmiş, gerçekleştirmiş oluruz diye Allah'ımıza dua ediyoruz. Bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Tabii bizleri misafir ettiğiniz Türkmenlerin sesi olmaya çalıştınız. Bu konuda da Türkmenler adına da sizlere teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz. Geldiniz, sorularımızı yanıtladınız, şeref verdiniz. İnşallah bu güzel dileklerle programımızı ben kapatıyorum. İnşallah bütün Müslümanlar kardeşler olarak birleşirler ve bu sorunlar tamamen ortadan yok olur diye dua edelim.
İnşallah.
Peki değerli izleyicilerimiz, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı bir konukla tekrar karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.